Ayrım 22, sayfa 219. 24. bölüm. Her ne kadar amcam Toby, Dunkirk'ün... Bakınız 2. kitap 7. bölüm not 1. Düşüşünden bir yıl sonra dul bayan Vadman'la yaşadığı aşk macerası nedeniyle geçirdiği sarsıntıdan sonra bir daha asla karşı cinsi ve karşı cinsle ilgili hiçbir şeyi düşünmemeye kesin karar vermişse de onbaşı Trim kendi kendisiyle böyle bir pazarlığa girmiş değildi. Aslında amcam Toby'nin durumunda onu farkına varmadan içine çekerek o güzel ve güçlü kaleyi kuşatmaya zorlayan, garip ve açıklanamayan bir şekilde bir araya gelmiş olan koşullardı. Trim'in durumundaysa onunla Bridget arasında mutfakta bir araya gelmeleri dışında bir araya gelen bir şey yoktu. Gerçi doğrusunu söylemek gerekirse efendisine beslediği sevgi ve hürmet öylesine derin, onun her yaptığını taklit etme arzusu o denli güçlüydü ki amcam Toby tüm zamanını ve yeteneğini ayakkabı bağcıklarına vakfetseydi, inanıyorum ki samimi onbaşı kollarını iki yanına sarkıtır, onun yaptığını yapardı. Bu yüzden amcam Toby hanımın karşısına geçip oturduğunda Trim ne yaptı? O da tutup hizmetçinin önünde diz çöktü. Şimdi değer verip saygı duymam için birçok neden bulunan, ne oldukları önemli değil sevgili dostum Garrick, sürü sepet oyun yazarı ve dedikodu imalatçısının o zamandan bu yana Trim'le amcam Toby'nin ortaya koyduğu örnek üzerinde çalıştığı gözünden kaçmış olabilir mi? Hiç sanmam. Aristo, bakınız 1. kitap 19. bölüm not 1. Burada edebiyat eleştirisi alanındaki temel eseri Poetica'nın yazarı olarak anılmaktadır. Pacuvius, Marcus Pacuvius, İsa'dan önce yaklaşık 220-130, bir zamanlar Roma'nın en önemli trajediye yazarı olarak bilinirdi. Bossu, bakınız bu kitapta 7. bölüm not 2 ya da Riccaboni'nin, Luigi Riccaboni 1675-1753 aktör, oyun yazarı ve Historia du Teatro Italiano'nun 1728-1731 yazarı ya da belki onun oğlu Francesco Antonio 1707-1772 L'Arte Teatro'nun 1750 yazarı. Ne dediği umurumda değil. Gerçi hiçbirini okumadım. Tek bir atın çektiği arabayla Madame Pompadour'un Vis-a-vis'i, Pompadour Marquise'ü Jean Antoinette Poisson 1721-1764, Fransa Kralı 5. Louis'nin metresiydi. Fransızca yüz yüze anlamına gelen Vis-a-vis, iki kişilik hafif arabalara verilen addı. Arasındaki fark tek bir aşk hikayesiyle böyle asilane çiftleşip dört perde süren bir aşkın hikayesi arasındaki farktan daha büyük değil efendim. Böylesine basit, tekil, aptalca bir ilişki beş perde de sürse yok olup giderdi. Neyse yeri değil. 9 ay boyunca amcam Toby'nin mevzilerinde cereyan eden bir dizi hücum ve geri püskürtmelerden sonra, ki bunların her biri yeri geldiğinde en ayrıntılı biçimde anlatılacaktır. Amcam Toby, vicdanlı adam, kuvvetlerini geri çekip biraz hiddetlenmiş olsa da kuşatmayı kaldırmayı gerekli gördü. Onbaşı Trim daha önce de belirttiğim gibi kendisiyle ya da bir başkasıyla böyle bir pazarlığa girmemişti. Ne var ki yüreğindeki sadakat efendisinin nefretle terk ettiği bir eve gitmesine izin vermiyordu. Kuşatmanın kendi payına düşen bölümünü ablukaya dönüştürmekle yetindi. Yani başkalarının yaklaşmasını engelledi, zira artık eve gitmese de, hatta Bridget'le köyde de buluşmasa bile ona ya başıyla işaret eder, ya göz kırpar, ya gülümser, ya sevecenlikle bakar, koşullar el veriyorsa elini sıkar, ya da sevgi dolu bir sesle hatırını sorar, ya da bir kurdele verir, arada sırada kesinlikle edebe uygun bir biçimde Bridget'i gizlice. İşler bu minval üzere tam 5 yıl devam etti. Yani 13 yılında vuku bulan Dunkirk'ün düşüşünden 18'de amcam Toby'nin bir sonraki seferinin sonuna dek. Ki bu da sözünü ettiğim zamanın yaklaşık 6-7 hafta öncesine rastlar. Trim adeti olduğu üzere amcam Toby'yi yatağına yatırdıktan sonra mehtaplı bir gecede istikamlarında her şeyin yolunda olup olmadığına bakmak için çiçek açmış çoban püskülleri ve defne çalılarıyla çayırlıktan ayrılan patikadan aşağıya inerken Bridget'i gördü. Onbaşı dünyada amcam Toby ile birlikte yarattıkları muhteşem eserler kadar görülmeye değer başka hiçbir şey olmadığını düşündüğünden Bridget'i kibarca ve saygıyla elinden tutarak içeri götürdü. Bu öyle gizli kapaklı bir şey değildi ama şöhretin ağzı bozuk borazanı bunu ve bununla birlikte amcam Toby'nin Hollanda usulü yapılıp boyanmış hendeyi boydan boya aşan garip çekme köprüsünün tam o gece yıkılıp paramparça olduğu gibi uygunsuz bir haberi kulaktan kulağa yayarak sonunda babama kadar ulaştırdı. Fark ettiğiniz gibi babam amcam Toby'nin boş zaman beygirine pek saygı duymazdı. Onu bir centilmenin bindiği en gülünç at olarak görürdü ve Toby amcam kendisini bu konuda sinirlendirmedikçe onun atını düşündüğünde elinde değil gülümserdi. Topallaması ya da başına herhangi bir kaza gelmesi mümkün olmayan bu at, babamın muayenesini alabildiğini harekete geçirirdi. Atın başına gelen ve babamın espri anlayışına pek uygun düşen bu son kaza ise onun için tükenmez bir eğlence kaynağı oldu. Peki ama sevgili Toby derdi babam, bize ciddi olarak anlat bakalım bu köprü olayı nasıl oldu? Beni bu konuda neden böyle sık sık taciz ediyorsun diye cevap verirdi amcam Toby. Trim'in bana anlattıklarını sana en az 20 kez kelimesi kelimesine aktardım. Lütfen onbaşı, nasıl oldu? Sen anlat öyleyse diye haykırırdı babam Trim'e dönerek. Sadece bir kaza, izninizle efendim. Bayan Bridget'e istikamlarımızı gezdiriyordum. Hendeyin kenarına fazla yaklaştığımdan maalesef içine kaydım. Harika Trim diye haykırırdı babam. Anlaşılmaz bir şekilde gülümseyip başını sallayarak ama Trim'in sözünü kesmeden. Ve Bayan Bridget'le sıkıca kol kola girmiş olduğumuz için izninizle efendim o da benimle birlikte sürüklenerek güm diye köprünün üzerine düştü. Ve Trim'in ayağı diye haykırırdı amcam Toby söze karışarak havuza girmiş. Bütün ağırlığıyla köprünün üzerine yuvarlanmış. İyi ki zavallı Trim bacağını kırmamış diye eklerdi amcam Toby. Gerçekten de derdi babam bu gibi durumlarda kardeşim Toby insanın bir uzvu mutlaka kırılır. Bu yüzden de dediğim gibi efendim bildiğiniz üzere pek dayanıklı olmayan köprü ikimizin arasında kalıp paramparça oldu. Başka zamanlar özellikle de amcam Toby'nin toplardan, bombalardan ya da fişeklerden söz edecek kadar talihsiz olduğu zamanlar, babam bütün belagat haznesini ki gerçekten çok genişti, eskilerin kullandığı koç başları ve İskender'in Tire, Sur şehri, Büyük İskender İsa'dan önce 332'de 7 ay boyunca kuşatma altında tuttu. Kuşatmasında kullandığı Vinea, kuşatmacıları koruyan siper, hakkında metiyeler düzerek tüketirdi. Amcam Toby'ye Suriyelilerin kullandığı devasa taşları yüzlerce ayak uzağa fırlatarak surları temelinden sarsan mancınıklardan söz eder. Marsilius'un, Ammianus Marcellinus, İsa'dan sonra yaklaşık 330-395, Yunanistan doğumlu Romalı asker ve tarihçi. İsa'dan sonra 96-378 yıllarını kapsayan eseri Tacitus tarihinin devamıdır. Uzun uzun anlattığı ballistanın, ballista mermi fırlatan makinedir. Harika mekanizmasını betimler, ateş fırlatan Pirabolinin korkunç etkilerini, mızrak fırlatan Terebra ve Skorpion'un tehlikelerini anlatırdı. Ama bütün bunların derdi, onbaşı Trim'in mahveden aletiyle karşılaştırıldığında lafı mı olur? İnan bana kardeşim Toby, bu dünyadaki her köprü, tabya ya da mevzi böyle bir topçu karşısında pes eder. Amcam Toby bu alaycı sözler karşısında asla kendini savunmaya kalkışmaz, ancak piposundan daha hızlı nefesler çekmekle yetinirdi. Akşam yemeklerinden sonra yaşanan bu anlardan birinde piposundan öyle yoğun bir duman çıkardı ki akciğerleri biraz zayıf olan babam soluğunu kesen şiddetli bir öksürük nöbetine tutuldu. Amcam Toby kasığını geren acıyı umursamaksızın ayağa fırladı ve sonsuz bir merhametle ağabeyinin koltuğunun başına dikilip onun sırtına vurmaya başladı. Bir eliyle de başını dik tutmasına yardım ediyor, zaman zaman cebinden çıkardığı temiz keten mendiliyle gözlerini siliyordu. Amcam Toby'nin bu yardım girişimleri sırasında takındığı müşfik ve candan tavır babamı kahretti. ''Bu değerli ruhu bir daha incitirsem,'' dedi babam kendi kendine, ''kafamı koçbaşları, mancınıklar adı her neyse parçalasın.'' 25. Bölüm. Çekme köprü tamir edilemez durumda olduğundan Trim'e yeni bir köprü yapması emredildi. Ama aynı modelde değil, Kardinal Alberoni'nin, Giulio Alberoni 1664-1752, İtalya doğumlu din ve devlet adamı. 1716'da İspanya'nın de facto başbakanı oldu. Sardunya 1717 ve Sicilya 1718 seferlerinde kişisel sorumluluk taşımamakla birlikte başarısız bulunması nedeniyle 1719'da İspanya'dan sürgün edildi. Çevirdiği entrikalar artık ortaya çıkarılmış olduğu için amcam Toby haklı olarak İspanya ile imparatorluk arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu ve seferin büyük bir ihtimalle Napoli ya da Sicilya'ya yapılacağını tahmin etmiş ve köprünün İtalyan tarzında olmasına karar vermişti. Bu arada Toby amcamın tahminlerinde fazla yanılmadığını belirtmek isterim. Ama ondan daha esaslı bir politikacı olan ve amcam Toby nasıl savaşla ilgili konularda başı çekerse, hükümetle ilgili konularda başı çeken babam, amcamı İspanya kralıyla imparator birbirine zıt düşerlerse, İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın da ön anlaşmalar gereği savaşa girmek zorunda kalacaklarına ikna etti. Eğer böyle olursa, kardeşim Toby diyordu, şurada durduğumuz kadar kesin ki, askerler gene paldır küldür o ünlü yiğitler meydanı Flanders'da boy gösterecekler. İtalyan tarzı köprü ne işe yarayacak o zaman? O halde eski modele uyarlamalıyız onu diye haykırdı amcam Toby. Onbaşı Trim kendisine emredildiği tarzda yapmaya başladığı köprüyü neredeyse yarılamıştı ki amcam Toby köprüde daha önce düşünmediği önemli bir kusur keşfetti. Görünüşe göre köprü iki ucundaki menteşeler üzerinde dönerek ortasından açılıyor, yarısı hendeğin bir yanına, diğer yarısı öteki yanına doğru kalkıyordu. Bunun sağladığı avantaj, köprünün ağırlığı iki eşit parçaya bölündüğünden amcam Toby'nin onu koltuk değneğinin yardımıyla ve tek elini kullanarak kaldırıp indirebilmesiydi. Garnizonu zayıftı, elindekini idareli kullanmak zorundaydı. Dezavantajları ise saymakla bitmezdi. Zira diyordu amcam Toby, böylelikle köprümün yarısı düşmanıma bırakmış oluyorum. Bu durumda diğer yarısının bana ne yararı olabilir? Bu durumun tabii ki tek çaresi köprüsünün yalnız bir tarafının menteşelerle tutturulabilmesiydi. Böylece köprü bir bütün halinde kalkıp dimdik durabilecekti ama bu seçenek yukarıda belirtilen nedenle reddedilmiş bulunuyordu. Bunu izleyen bir hafta boyunca geçişi önlemek için yatay bir şekilde geri çekilebilecek ve tekrar geçiş sağlamak için de ileri doğru itilebilecek bir köprü yaptırmayı kafasına koydu. Bu düzene sahip üç ünlü köprüyü zatıalileriniz Spiers'ın Güneybatı Almanya'da şimdiki Speyer 1689'da Fransız birliklerince yıkılıp yakıldı. Yıkılmasından önce orada bir de yanılmıyorsam Brissac'ta Ren Nehri'nin sağ kıyısında şimdiki Brissac am Rhein. Görmüş olabilirsiniz ama babam büyük bir iştenlikle amcam Toby'ye artık ileri doğru itilen köprülerle uğraşmamasını tavsiye etti. Amcam da ısrar ederse onbaşının başına gelen talihsizliğin anısını ebedileştireceğini gördüğünden kararını Marquis de Hopital'in Stern'in yararlandığı Chambers'ın Cyclopedia'sındaki köprü maddesinde Marquis de Hopital'le İsviçreli matematikçi Bornhöhl'un 1654-1705 Leipzig'de Lipsia yayımlanan Acta Eruditorium için yazdıkları makalelerden söz edilmektedir. İcadı olan ve zatalilerinin de görebileceği gibi Act Arut Lips An 1695, genç Bornhöhl'in çok vazıh ve vakıf bir dille tasvir ettiği model yönünde değiştirdi. Bu modelin yapısı tam bir sikloid olmasa bile sikloide yakın bir eğri oluşturduğu için altta kurşun bir ağırlık dengeyi ebediyen sağlar ve bir çift nöbetçiye bedeldir. Amcam Toby parabolün doğasına İngiltere'de yaşayan herkes kadar aşinaydı. Ne var ki her gün hakkında ahkam kesse de sikloid konusunda aynı derecede bilgi sahibi değildi. Köprü bir türlü ileri gitmiyordu. Bunu birine danışmalıyım diye haykırıyordu Toby amcam Trim'e. 26. Bölüm. Trim içeri girip babama Doktor Slope'un mutfakta köprü yapmakla meşgul olduğunu söylediği zaman, biraz önceki çizme olayı zihninde bir dizi askeri fikirler uyandırmış olan amcam Toby, doğallıkla Doktor Slope'un Marquis de Hopital'in köprüsünün bir modelini inşa etmekte olduğunu sandı. "Çok düşünceli bir davranış," dedi amcam Toby. "Lütfen Doktor Slope'a yürekten teşekkür ettiğimi ve emrinde olduğumu söyletirim." Babam amcan Toby'nin muhayilesinde olup bitenleri o kadar iyi anlamıştı ki amcamın kafası bir savoyort kutusu, gitara benzeyen, döndürülen bir tekerlekle çalınan bir tür laterna. Olsaydı da babam bütün bu süre içinde onun içini bir ucundan gözleseydi, olup biteni bundan daha açık seçik göremezdi. Böylece mancınık ve koçbaşına ve onlara ilişkin acı bedduasına rağmen zaferini yeniden kazanmaya başlıyordu ki... Birden Trim'in cevabı babamın zafer tacını yerlere çalıp paramparça ediverdi. 27. Bölüm. "Sizin şu talihsiz çekme köprünüz," diye lafa girdi babam. "Tanrı sizi korusun," diye haykırdı Trim. "Bu köprü küçük beyin burnunun köprüsü. Suzanlah'ın söylediğine göre Doktor Slope o garip aletleriyle küçük beyi dünyaya getirirken burnunu kırıp yamyazsa etmiş. Şimdi onu kaldırıp yerine koymak için bir parça pamuk ve Suzanlah'ın korsesinden çekip aldığı ince bir balinayla suni bir köprü yapıyormuş." "Beni derhal odama götür kardeşim Toby," diye haykırdı babam. 28. Bölüm. Dünya eğlensin diye hayatımı ve eğitilsin diye görüşlerimi yazmaya başladığımdan beri babamın üzerinden belli belirsiz bir bulut birikmeye başladı. Ona karşı içimde üzüntü ve sıkıntı dalgaları kabarıyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi hiçbir şey yolunda gitmemişti. Şimdi ise hava iyice ağırlaştı, fırtına patladı patlayacak ve her şey bir güzel başından aşağı boşalacak. Hikayemin bu bölümüne başkalarının hislerine duyarlı bir kişinin düşünceli ve kederli ruh haliyle başlıyorum. Anlattıkça sinirlerim gevşiyor. Yazdığımda her satırla hayatımın her gününü söylememem ve yazmamam gereken binlerce şey ortaya dökülüyor. Nabzım yavaşlıyor ve o vurdum duymaz neşemin azaldığını hissediyorum. Kalemimi mürekkebe batırdığım şu anda bunu ne kadar tedbirli bir soğukkanlılık ve kederli ciddiyet havasıyla yaptığımı fark ettim. Tanrım, başka mizaçlar adına konuşmak, alışkın olduğun düşüncesiz atılganlıklardan ve kuş beyinli zıpırlıklardan nasıl da farklı bir ruh hali bu. Tristram, kalemini bırakıyorsun, mürekkebin masanın ve kitaplarının üzerine saçılıyor, kaleminin ve mürekkebinin kitaplarının ve mobilyalarının sana kaça mal olduklarını unutuyorsun. 29. Bölüm. Sizinle bu konuyu tartışmayacağım. Bunu böylece kabul edin. Ben sonuna kadar şuna inanıyorum ki madam, gerek erkek gerekse kadın acıya ve kedere ve bildiğim kadarıyla zevke de en iyi yatay pozisyonda katlanırlar. Babam odasına çıkar çıkmaz akla gelebilecek en derbeder biçimde ama aynı zamanda her merhametli gözü yaşlara boğulacak kadar kederlere gark olmuş bir adamın en yürekler acısı tavrıyla kendini yüzü koyun yatağa attı. Sağ elinin ayasıyla alnını ve her iki gözünü mümkün olduğunca örterek burun üstü, dirseği arkaya bükülmüştü, sessizce yatağa devrildi. Burnu yorgana gömüldü, sol kolu yatağın kenarından hissiz sarkıyordu. Bükülmüş parmakları karyola eteğinin altından görünen lazımlığın sapına yaslanmıştı. Sağ bacağı sol bacağını gövdesine doğru çekmişti. Yataktan aşağı sarkmıştı. Yatağın demiri incik kemiğini acıtıyordu. Ama o bunu hissetmedi. Yüzünün bütün çizgilerine sabit, katı bir keder çökmüştü. İçini çekti, göğsü sık sık inip kalkıyordu ama tek bir söz etmedi. Yatağın başucunda babamın başının durduğu tarafın karşısında rengarenk kırpıntı yünlerden saçakları olan eski, solmuş bir koltuk duruyordu. Amcam Toby koltuğa oturdu. Teselli ya acı hazmedilmeden çok önce ya da hazmedildikten çok sonra gelir. Ve gördüğünüz gibi madam ikisi arasında teselli edenin hedefleyebileceği saç kılı inceliğinde bir pay vardır. Amcam tabii her zaman hedefin ya bunun yanında ya şunun yanında olurdu ve sık sık çok yakında boylam çizgisini tutturacağına... Denizde boylam hesabı 18. yüzyıl boyunca çok önemli bir sorun olmuştu. Ayrıca bakınız 8. kitap 33. bölüm not 3. Canı gönülden inanırdı. Bu nedenle koltuğa oturduğunda perdeyi biraz araladı ve herkes için her an dökmeye hazır olduğu gözyaşları için keten mendilini çıkardı, derinden içini çekti fakat sustu. 30. bölüm. Kesiye giren her şeye kâr değildir. Atasözü. Babam dünyadaki en garip kitapları okuma mutluluğuna, dahası dünyaya gelmiş geçmiş en garip düşünme biçimine sahip olmak gibi bir ayrıcalığa erişmiş olsa da bu düşünce biçiminin onu en beklenmedik ve en saçma, en ani sıkıntılarla bunaltmak gibi bir sakıncası vardı. Başına gelen son talihsizlik buna verilebilecek en çarpıcı örneklerden biridir. Kuşkusuz bir çift forsepsle ne kadar bilimsel bir şekilde uygulanırsa uygulansın, bir bebeğin burnunun köprüsünü kırmak, bir çocuğa sahip olmak için babam kadar uğraşmış olan herkese alt üst ederdi. Ama bu ne babamın abartılı ısrabını açıklayabilir ne de onun hiç de Hristiyanca olmayan bir biçimde kendini bu ısraba teslim etmesini haklı kılar. Bunu açıklamak için yarım saatliğine babamı yatakta, iyi kalpli amcam Toby'yi de onun yanındaki eski saçaklı koltukta öylece bırakmam gerekiyor. 31. bölüm. Bunun fevkalade akıl dışı bir talep olduğunu düşünüyorum diye haykırmıştı büyük, büyük babam. Kağıdı buruşturup masanın üzerine fırlatırken. Bu hesaba göre madam, yalnızca 2000 sterlinlik bir servetiniz var. Oysa siz ölümüm halinde yılda 300 sterlin dulluk ödentisi almakta ısrar ediyorsunuz. Çünkü diye cevap vermişti büyük büyük annem, burundan yana nasibinizi hiç almamışsınız beyefendi. Şimdi burun sözcüğünü ikinci kez kullanmaya kalkışmadan önce onun hakkında söylenecekler konusunda bir karışıklık yaratmamak için hikayemin bu ilginç bölümünde bu sözcüğe benim verdiğim anlamı açıklayıp onunla ne kastettiğimi mümkün olan en kesin şekliyle tanımlamam yerinde olacak. Konu fikirler olduğunda yazarlar böyle bir önlem almayı gerekli görmediklerinden ve ihmal ettiklerinden ilahiyat alanında yazılmış tüm polemik yazıları irade-i cüziye ya da felsefenin bir başka alanında ya da doğa araştırmalarında olduğu kadar açık ve kanıtlanabilir değildir. İşte bu yüzden kıyamet gününde kafanızın karışmasını istemiyorsanız her şeyden önce en sık kullanacağınız sözcüğü dünyaya güzelce tanımlamanız gerekir. Gerektiğinde efendim onun bir altını bozdurur gibi bozdurabilirsiniz, öyle değil mi? Ve bunu yaptığınızda bakın bakalım karışıklığın en karışığı bile karıştırılabiliyor mu aklınızı? Ya da sizin veya okuyucunuzun kafasına farklı bir fikir sokabiliyor mu? Yazmakta olduğuma benzer ahlakı sıkı ve muhakemesi kesin kitaplarda bu tür bir ihmal asla affedilemez. İki anlama da gelebilecek eleştirilere açık kapı bıraktığım ve kitap boyunca okuyucularımın hayal gücünün saflığına güvendiğim için dünyanın benden nasıl intikam aldığına gökler şahittir.